Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
İyi akşamlar. Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Ali Suat Günek, teknik yapımda Baykal Alavant'la birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Daha iyi bir konuklarımız burada. Tansu Palatkan, Tansu abi hoş geldin.
Teşekkür ederim, hoş geçen bulduk.
Geçen hafta kaçaktın, yok yazdık.
Ama geçen hafta maç anlattım.
Olmadı, mazeret yok.
Ali Suat'a söylemiştim gelemeyeceğimi.
Biz bunu yok yazdık. Ali Kunak hoş geldin.
Teşekkür ederim.
Yani devamsızlıktan kalmıyorum yani.
Yok yok, sadece buna bir çentik attık, onu söylemeye evet. Çalışıyoruz. Şimdi iki gündem var bizi dinleyenler için. Tabii ki biri milli takım, onunla ilgili konuşacağız ama daha önemli bir gündem maddesi var bana göre. Milli maç da önemli, küçümsemiyoruz ya da başka bir tarafa çekmiyorum. Fenerbahçe ile ilgili bu 3 Temmuz olarak tanımladığımız şike olaylarıyla ilgili süreç bugün itibariyle tamamlandı.
Evet.
Mahkeme yeniden yargılanma hakkının Anayasa Mahkemesi tarafından verilmesinden sonra süren mahkeme süreci bugün tamamlandı ve Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere bu davada yargılanan herkes beraat etti. Toptan, Ceman, külliyen beraat etti.
Peki Yargıtay aşaması olacak mı?
Şimdi tabii. Ona geliyoruz tabii ki. Yargıtay aşaması olacak. Yargıtay aşaması bittiği zaman zaten resmen başka bir süreç başlayacak. Çünkü mahkeme kararında tazminat hakları saklı olmak üzere bir karar çıktı. Bu önemli bir detay. Tabii. Şimdi ne çıkar onu bilemeyiz ama ben çok kısa bir giriş yapacağım izin verirseniz, sonra sizlerle birlikte toplu halde konuşmaya başlayalım. Şimdi benim Ali Kunak, bunu geçen hafta bir biçimde ifade ettim ama tekrarlamakta fayda var.
Evet.
Şimdi bu dava sadece futbol gözüyle baktığımız zaman hiç kimsenin sonuçtan mutlu olmayacağı bir dava. Yani bordo mavi bakarsan mutsuzsun. Sarı kırmızı bakarsan mutsuzsun. Evet. Siyah beyaz bakarsan mutsuzsun. Sarı lacivert bakarsan çok mutlusun. Ama bir insanın bir yıl hapiste yatmış, bir de üstelik bir futbol meselesiyle doğru orantılı olarak çete yapıştırılarak işin içine, bu da bir gerçek. Evet. Elbette ki insanın aynı doğrultuda mahkemeden beraat etmesini hissetmek, biz onu anlayamayız. Onu içeride yatanlar mutlaka. Dolayısıyla bu hakkı teslim etmek durumundayız.
Evet.
Ama bir şey daha var, onu da söyleyeyim sonra devam edelim. O da şu. Şimdi bizim ülkemiz bir süreden beri, yani yaklaşık 5-6 yıllık bir süreçten beri, sadece bu Fenerbahçe davasıyla değil başka davalarla da anıldı. Ergenekon dedik, Balyoz dedik,
Poyraz dedik,
şunu dedik, bunu dedik. Bir süre sonra da şöyle bir durum ortaya çıktı. Ülkenin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği, çok üstüne durarak ifade ettiği bir şeyden bahsediyorum. Paralel yapı diye bir şey çıktı. Bütün bu davaların altında yatan en önemli sorunun, o paralel yapıya hizmet eden insanların, hakimlerin, savcıların, polislerin sebebiyle bu mağduriyetlerin yaşandığı ifade edildi. En yüksek makam tarafından ifade edildi. Şimdi bu davaların savcıları, iki savcı ya da bir tanesi çok meşhur, Zekeriya Öz adını da verelim. Şu anda kaçak. Yok. Gitti. Yanında başka bir savcıyla beraber. Böyle ifade edildiği için ben aktarıyorum.
Tabii, basına, gayet.
Medyaya bu şekilde yansıdığı
tabii,
için.
Tabii.
Biz onun ya da perde arkasında ne var ne yoku kurcalamak durumunda değiliz. Böyle spor
gayet,
programı yapıyoruz
gayet,
elbette
gayet,
ki. Şimdi böyle baktığımız zaman bütün davaların eğer savcısı tek kişi ise aynı fotoğrafın içerisinde görmekte hiçbir sakınca görmüyorum bir gazeteci olarak.
Gayet tabii.
O zaman öbürlerinin beraatını nasıl evet mağdur olmuşlardır ve artık özgürler, beraat ettiler diye yorumluyorsak, Fenerbahçe davasında bu kulvarda değerlendirmekte hiç sakınca yok. Trabzonlular kusura bakmasınlar.
Evet.
Olaya hayır Fenerbahçe şike yaptı diye ısrar ediyorlarsa buyurun. Daha önce mahkeme kararı şike yaptılar dedi. Siz onu sahiplendiniz. Ama şimdi mahkeme diyor ki hayır yapmadı diyor. Ona da saygı duymak durumundayız. Şimdi bütün bu süreç, Tansu abi senden başlayayım. Nasıl bir değerlendirme yapmak?
Olay öncelikle benim görüşüm doğru olabilir, yanlış olabilir.
Konuşuyoruz.
Fenerbahçe kulübünü yıpratmak, biraz Aziz Yıldırım'ı yıldırmak amacıydı. Çünkü Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübü ile müthiş bir sivil toplum örgütü oluşturdu. Bu sivil toplum örgütü tabii ki Aziz Yıldırım'a ve Fenerbahçe'ye yöneltilen olaylardan sonra kaynaklandı. Çünkü Aziz Yıldırım önce Fenerbahçe Cumhuriyeti dedi, Atatürkçüyüz dedi. Yani hükümetin görüşüyle yahut o günkü yönetimin görüşüyle ters düşen bir yaklaşım içindeydi.
Ya da belki de o paralel yapıyla ters düşen
bir yapıydı. Paralel yapıyla da ters düşen bir yapıydı ve onun üzerine biraz Fenerbahçe'yi yıpratmak, biraz da Aziz Yıldırım'ı yok etmek düşüncesi içinde yapılan bir olaydı diye düşünüyorum. Ha şimdi olay Şike'ye gelince, peki Şike yapıldı da Fenerbahçe Başkanı kimle Şike yaptı, hangi takımla Şike yaptı, hangi futbolcularla anlaştı, hangi futbolcuya para verdi? Niye sadece Şike yapan bir Fenerbahçe Başkanı? Yani tek başına mı bir takımı, rakip takımı satın aldı, tek başına mı futbolcuları satın aldı? Böyle bir şey yok ortada. Yani Şike davasında yargılanan Aziz Yıldırım.
Aslında.
Değil mi? Değil mi? İkinci bir şahıs var mı?
Yani var da ama ana aktör
Aziz. Ana aktör Aziz. Peki öbürküler nerede? Onlar niye bu mahkemede yoklar? Onlar niye ifade vermiyorlar? Onlar niye biz para aldık ya para almadık demiyorlar? Yani ortada böyle bir şey yok. Dolayısıyla bir de bu biraz da biraz önce senin de bahsettiğin gibi Ergun Ekon, Balyoz ve Poyraz olaylarına bağlanarak bir zincirleme olayın devamı olarak bir halkanın son aşaması olarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın başına patladı. Ama aklın yolu bir, herhalde savcılar, hakimler de doğru yolu buldular. Yapılan yanlışlığı gördüler. Bu arada Cumhurbaşkanımız bazı olaylarla ilgili kandırıldık dedi. Demek ki bu kandırıldık lafının içinde bu hakimlerin de bir görüşü, savcısı var diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi ikinci bir nokta var ama onu daha sonra konuşalım. Ali Kunan'ın da görüşlerini alalım.
Ya aslında çok güzel çizdiniz fotoğrafı siz. Her ikiniz de birbirinizi tamamlayarak. Söyleyecek de fazla bir şey kalmadı ama.
Söyle canım.
Şöyle söyleyeyim. Beraat sebeplerine ne baktığımızda da aslında şeyi görüyoruz. Yapılan dinlemelerin ve konulan belgelerin usulsüzce elde edilmesinin bu, ana beraat sebebi.
Bu karar usulden zaten.
Evet usulden.
Evet, evet esastan değil.
Evet. Yani davanın açılmasını usulsüz bulduğu evet. için hakim beraat ettiler aslında.
Evet.
Konuyu buraya dayamak lazım. Şimdi dediğin gibi Trabzon cephesi olaya çok daha değişik bakacak. Diğer cepheler değişik bakacak. Belki onlar başka mecralara olayı taşımak evet. isteyecekler. Yeni yeni adli davalar belki yargıta yaşamasına müdahil olacaklar. Olmaya çalışacaklar.
Evet.
Bir takım gelişmeler olacak da ama ne olursa olsun hukukun kararına saygı duymak lazım. Tabii. Ama şimdi daha önce 2 sene önce bu kararı alan ne kimdi? Yine ülkemizin hukuk mercileriydi.
Evet.
Ona da saygı duyduk, buna da saygı duyduk. Arada keşmekeş bilemiyorum. Fazla da yorum yapmak evet. istemiyorum.
Bu arada Trabzonspor'un iddiası var. Fenerbahçe'nin küme düşürüleceği
hala
şeklinde evet, böyle bir iddia var.
Evet ben onu ben de sorguluyorum. Yani bunu neye dayanarak söylediklerini, federasyona da 5 yıl ceza geleceğini.
Evet federasyona da 5 yıl.
Şimdi bunlara ceza verecekleri sistem eğer yurt dışında UEFA noktasında ya da FIFA noktasında bir oluşumsa, bu ciddi söylüyorum bunu yani espri yapmıyorum. Onların başkanları
onların
zaten
başkanları şu anda. Onların başkanları şahibeli şu anda tabii.
Yolsuzlukla suçluyorlar ve bir daha başkan seçilecekler yani.
Gündem maddelerinden biri de o olmalı bence.
Olmalı değil mi? Yani. Tabii.
Çok önemli.
Yani kim kimi neyle suçluyor olacak tabii. Yani ilginç bir durum.
Şimdi tabii pardon sözünü keseyim. Trabzonspor tabii futbolu sahayı bıraktı bu işlerle uğraşıyor yıllardır. Yani aynen biraz öyle. Popülizm yapıyorlar oradaki yöneticiler. Hala bunun peşinde koşmanın artık çok da anlamı, çok da bir getirisi olacağına inanmıyorum ben.
Evet, yani yapabilecekleri bütün hukuki işleri denediler aslında.
Girişimleri yaptılar evet. tabii.
Bence bu davanın beraatle bitmesi Trabzonspor için de aslında hayırlı olmuştur.
Yani
dolaylı olarak da.
Onlar da kadere boyun eğecekler artık evet. başka çaresi yok. Şimdi yine evet, sözünü evet. keseyim. Fenerbahçe için herhalde. Tazminat hakkı
ona
da olacak.
Ona gelecektim şimdi. Evet, evet şimdi onu konuşalım.
UEFA'ya diyecek ki ben Şampiyonlar Ligi'ne katılacağım. Şampiyon olacaktım diyecek. Değil mi? Böyle bir iddiam var. Ben bu parayı istiyorum diyecek. Futbol Federasyonu'na dava açacak. Yani çok ilginç gelişmeler olacak diye düşünüyorum.
Hollanda'nın bir internet sitesi akşamüstü bir haber girmiş. Hemen şeyden sonra mahkeme kararı. 210 milyon euroluk tazminat davası açmaya hazırlanıyormuş Fenerbahçe.
Doğrudur.
Şimdi tamam. Bu doğrudur. Peki ben şöyle başka bir noktadan bir görüş ortaya koymak istiyorum da ya da soru. Ama hukukçu olmadığımın farkında olarak bunu ifade ediyorum. Şimdi genel hukukla spor hukuku birbirinden farklı, öyle değil mi?
Öyle
tabii. Yani spor hukuku kanaate göre karar verebilir.
Evet.
Genel hukuksa somut delillere göre. Eğer somut delilleri aynen bugün davanın sonuçlanması gibi uygun değilse hukuka, daha usulden bile bozabilir.
Bozabilir.
Bozdu. Evet, tabii. Olmayan yasaya göre yapılmış dinlemeler, tapeler şunlar. Bir tapeleri de yok etme kararı verdi. O da çok önemli bir gelişme. Şimdi peki, UEFA şöyle bir şey derse diyebilir, bilmiyoruz ama derse diyorum. İhtimal üzerine konuşuyorum. Evet, Türkiye'deki Fenerbahçe Kulübü, ben sizin gazetelerinizden yararlandım. Hatta iddianameyi bekledim, oradan yararlandım. Hatta tapelerinizi aldım, onlardan dinledim, yararlandım.
Dinledim, evet.
Hepsini okudum. Hatta polis fezlekelerini aldım, onların hepsini okudum. Okudum. Ben şuna kanaat getirdim. Bu Fenerbahçe bazı maçları manipüle etmiştir. Yani şikeyi terbiye kibar ifadeyle söylüyorum. Evet. Fenerbahçe işte 2 maçı, 3 maçı manipüle etmiştir kanaatine kapıldım. Ama ben bu kararımı kanaatle verdim. Yani tamam bu şeyler şu anda başka bir boyuta gelmiş olabilir ama usulden bu karar bozulmuştur. Evet. Esasdan bozulmamıştır. Dolayısıyla sizin hukuk sisteminize ben karışmam, bilmem. Ama benim kanaatim odur ki Fenerbahçe hala ben onlarla ilgili ne karar verdiysem arkasında duruyorum. Dolayısıyla benim açımdan tazminatı gerektirecek bir durum söz konusu değildir diyebilir mi? Bir, derse ne olur? İki. Buyurun Sayın Tansu.
Valla derse ne olur? Fenerbahçe bu sefer kasa mı gider?
Gidebilir. Yani hakkı var tabii
yani
ki.
Yani hakkı var. Bu defa hakkını orada arar. Ha şimdi bir başka şekilde biraz olumsuz düşünün. Fenerbahçe'yi ligden düşürdüklerini düşünelim. O zaman Galatasaray, Beşiktaş, Gençler Birliği, Akhisar ne yapacak? Seyirciyi nasıl getirecek tribünlere?
Bu başka bir şey tabii.
Değil mi?
Evet, bu da bir yani, ihtimalle ama bu tazminat meselesi
tazminat
önemli.
Tazminat meselesi önemli ama orada tabii ne olur onu bilmek, çözmek
ya, bizim... Ortada bir mağduriyet var şimdi. Bu
tabii, mağduriyet var. Tabii.
Kaynağı haksızsa eğer, tabii. Sebebi haksızsa... Onun karşılığında mutlaka Fenerbahçe almalı bence. Ha,
şimdi UEFA diyebilir ki sizin federasyonunuz göndermedi Fenerbahçe'yi diyebilir. Değil mi? Evet. Bir değişin o şekli var.
Tabii.
Siz federasyon bir şey.
Tabii karanlık.
Karanlık yani. Ha, federasyon mu gönderdi?
Federasyonunuzla bu işi halledin diye bir yaklaşımda bulunabilir. O söz konusu.
Yani olabilir. Demek istiyorum ki 210 milyon euroluk, 300 milyon euroluk, bilmem kaç milyon euroluk davalar şu anda olayın sıcaklığıyla birlikte bayram havası gibi yansıtabilir ama iş başladıkça tabii. Ve derinleştikçe başka bir sürece de girebilir. O yüzden tabii. Sağlıklı hareket etmek için biraz sabırlı olmak
zamana
gerekiyor.
Zamana ihtiyacımız var. Tabii.
Evet.
Tabii.
Bana öyle geliyor. Yani tabii. Yoksa eğer para vermek istemezse hiç kimse verdiremez.
Tabii.
Trabzonspor tarafının belki de bakış açısını bu şekilde hani Fener küme düşecek ve 5 yıl ceza verilecek planın arkasında şu olabilir belki. UEFA şimdi platini gitti. Yerine başka biri gelecek. Biz o başka birini ikna edebiliriz.
İkna edebiliriz.
Evet. Evet gibi bir şeyler olabilir ama mahkemenin verdiği karar Yargıtay'da onanırsa o artık ona yeni bir içeride mağdur durumda olan kimse olmadığı için Anayasa Mahkemesi'nin ya da şunun başka kurumların müdahil olması beklenmeyebilir.
Peki bu arada tabii şu beklenecek. Aziz Yıldırım daha önce karar ne çıkarsa çıksın. Başkanlığı bırakacağım demişti. Genel kurula gideceğim demişti. Peki genel kurulda yine başkan seçilirse ne olacak?
Şimdi bununla ilgili şöyle bir süreç yaşanıyor benim izlediğim kadarıyla. Onu da Başkan Aziz Yıldırım'ın çok yakınında duran bir gazeteci arkadaşımızın çalıştığı medya kuruluşunda, gazetede çıkan haberlerden yola çıkarak ifade ediyorum.
Evet.
Yargıtay kararını bekleyecek. İstifa etmesi söz konusu değil.
Tabii o gayet tabii.
Ve süresini doldurmadan da bırakma gibi bir niyeti şu anda yok.
Evet.
Yani bize o zaman kamuoyuna yaptığı açıklama hikaye. Yani öyle.
Şimdi bir genel kurulda olsa ben yine tekrar Aziz Yıldırım'ın bir şekilde seçileceğini düşünüyorum.
Şu anda oy birliğiyle yani tek aday.
Zaten aday falan yani çıkmaz da.
Çıkmaz.
Yani.
Çıkmaz.
Burada evet. Önemli olan onun verdiği söz tabii. Söz yani tabii. O sözün tutulup tutulmayacağı.
Ama işte Yargıtay kararını beklemesi.
Tabii beklemesi önemli.
Önemli.
Yalnız ben şunu buraya gelmeden, yayına gelmeden önce karşılaştığım bazı Fener ve konuştuğum Fenerbahçe'deki üst düzey bazı kişilerle yaptığım konuşmadan çıkan sonuç şu ya da yansıma, herkes çok mutlu bayram havasında ama haklılar yani.
Tabii, gayet,
o anlamda tabii. Bir sorun yok.
Yani en azından bir şaibe kalkıyor üzerlerinden. Yani var veya yok. Yani bugün şike yok diye kimse aksini iddia edemez.
Yani
ama bunu ispat etmek, bunu ortaya çıkarmak da bugüne kadar işte mahkeme kararları şeyler ortada. Ama şike var. Bunu inkar etmek mümkün değil.
Tabii bir de bu arada şimdi Sivasspor'un ve Eskişehirspor'un da UEFA nezdinde şüphe uyandırdıkları için Avrupa'dan men edilmesine sebep olan isimler de beraat ettiği için onların da aslında bakıldıkta tazminat hakları
tabii
doğacak.
Tabii onların da hakları doğacak tabii.
Ama benim kanaatimi söyleyeyim. Bu iş pazarlıkla biter gibi geliyor bana. Yani en de sonunda UEFA tarafı da Fenerbahçe tarafı da oturur. Mutlaka. Pazarlığını yapar.
Tabii.
Bir rakamda da anlaşırlar ve öyle bitirirler gibi. Yoksa 200 milyon eurolar.
Yok, mümkün değil tabii canım. O çok ütopik bir rakam yani.
UEFA'nın Fenerbahçe'ye fazla para vereceğini inanmıyorum da. Ama Futbol Federasyonu'ndan, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çok ciddi boyutta bir tazminat alabileceği de düşünüyorum yani.
Mehmet Ali Aydınlar dönemine yönelik olarak diyorsun. Çünkü
tabii.
Bütün bu sürecin aslında oluşmasına sebep olan onların verdiği karar
tabii.
Ve kararsızlıklar.
Kararsızlık. Evet. Tabii.
O açıdan ilginç. Ama şöyle diyelim, 5 Ekim'de hep daha önce konuşmuştuk burada. 5 Ekim'den sonra başka bir futbol gündemi oluşacak mutlaka demiştik. O futbol gündemi şu anda yarından itibaren,
evet.
Şu andan itibaren de.
Başladı tabii.
Ama yarından itibaren başlayacak. Ayın 15'inde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım bir basın toplantısı yapacak. Yine burada haber olsun, benim edindiğim bilgiye göre tek tek isimleri sayacakmış Aziz Yıldırım.
Evet.
Yani... Şu bize bunu yaptı, şu bize bunu
doğrudur.
Yaptı, bu bize bunu yaptı, şu bize bunu yaptı diye sayacakmış.
Yani Aziz Yıldırım'ın en büyük özelliği de bu bence. Yani
çekinmeyecek.
Çok açık sözlü, evet. Her şeyi olduğu gibi söyleyen bir adam. Ha, doğruları vardır, peki, yanlışları vardır ama söyler.
Peki, fotoğrafını tam sayfa ifade verirken... Çekilmiş kriminal fotoğrafını yayınlayan yayın organları için ne yapacak acaba merak ediyorum. Doğrusunu istersen Tarık abi.
Bence o organlarla da iyi geçinecektir diye düşünüyorum.
Öyle mi düşünüyorsun?
Evet. Evet.
Zaten
o organların şeylerine çıktı zaten televizyonlara
falan.
Tabii, tabii yani onlarla da iyi geçinecektir. Yani o konuda biraz politikasını iyi sürdürecektir diye düşünüyorum.
Yani en şey hani rahmetli oldu şimdi 9. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi medyayla kavga olmaz.
Tabii.
Herhalde o noktadan da bakabilir
yani, tabii.
Öyle demişti yani.
Doğru yani başa çıkmak zor
değil. Allah rahmet eylesin bu arada onu da rahmetle
onu
analım.
Onu da rahmetle almış olduk evet. Başka konulara geliyor.
Ama 2011'den beri Türkiye gündeminin sürekli bir anda öne çıkabilen... En büyük problemi bence evet. Bugün son nokta konulmuş oldu diye düşünüyorum.
Evet.
Ama söylediğiniz gibi Trabzonluların, Trabzonspor camiasının bu konuyu mutlaka kapatması lazım. Önlerine bakmaları
evet,
lazım.
Evet.
Kapatmayacaklar asla.
Kapatmadıkları sürece onlar bence
sahada başarı olamayacaklar.
Sınamayacaklar.
Tabii. Çünkü orada artık dikkat dağıldı. Yani bu Sadri Şener döneminde başladı.
Evet Sadri Şener de... Başladı.
Yani biraz tabii taraftarın baskısından kaynaklandı. O biraz popülizm yaptı. Şimdi gelen başkan popülizm yapıyor.
Yöneticilerin net biçimde taraftarı ayaklandırdığı gerçeği.
Gerçek tabii yani. Orada bir de Trabzon taraftarı farklı tabii yani. Ama artık bu iş belirli bir yere geldi. Bundan sonra bu kadar bunu deşmenin bence çok da bir anlamı olacağını, çok da bir getirisi olacağını sanmıyorum.
Yani onlar ama yine de sosyal medyadaki şeylere bakılırsa
de bakınca,
devam
evet.
Edecekler, etmek isteyecekler diye düşünüyoruz. Ama duruma göre de değişiklikler olabilir. Evet bu daha sonraki günlerde de zaman
çok
zaman dile getireceğimiz, konuşacağımız konular. Gelelim milli takıma. İkinci evet. Günden maddemiz. Yarın akşam Çek Cumhuriyeti ile Prag'da bir maçımız var. Buyurun Sayın Polatkan.
Çek Cumhuriyeti maçına bugün yine yazılı basında izlediğim kadarıyla biraz kazanacakmış gibi bir yaklaşım içinde görüyorum. Hem teknik adamları hem futbolcuları. Tamam Çek Cumhuriyeti maçını tabii ki kazanmak istiyoruz ama milli takımımıza baktığımız zaman 7 haftalık süreçte oynanan futbol, 7 haftalık süreçte futbolcularımızın ortaya koyduğu performans, o 11 kişinin Çek Cumhuriyeti karşısında galibiyeti elde edeceği bir çizgiye geldi mi? Bir de ona bakmak lazım. Şimdi Çek Cumhuriyeti takımı gücüyle tekniği birleştiren bir takım haline geldi artık. Eskiden tamam güçle oynayan, dayanıklılığı ön planda olan bir takımdı ama şimdi tekniğini de geliştirdi. Dolayısıyla dayanıklılığı iyi olan bir takımın tekniği de çok iyi kullanması en normal unsur. Dolayısıyla milli takımımız bu maça çok böyle fazla iyimser yaklaşmaya başladı. Yani bir de bilmiyorum futbolcularda, teknik adamlarda şöyle bir düşünce var mı? Yani onlar nasıl olsa garantilediler, maça asılmazlar. Böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Neticede milli forma, milli duygu bu yani. Türk milleti olarak milli duygularımız varsa, tabii Çek Cumhuriyeti'nde insanların da milli duyguları var, futbolcuların da milli duyguları var. Dolayısıyla bu yaklaşım yanlış. Ama milli takımımızın seçilecek 11'i nereden bakarsanız bakın, bence form düzeyleri çok üst düzeye, üst sınıra gelmiş futbolcular olmayacaklar. Yani bugün işte Beşiktaş'ın biraz iyi oynadığını düşünüyoruz. Beşiktaş iyi oynuyor ama orada bir Alman futbolcu var, bir Hutchinson var, değil mi? Savunmada bir yabancı var. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Fenerbahçe'den seçilen futbolcuların çok da formda olduğu söylenemez. Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlardan buna geliyoruz. Galatasaray takımında Burak'ın sakatlığından kaynaklanan bir santrfor krizi yaşanıyor. Umut oynuyor. Umut her maçta kurtarıcı oluyor belki ama milli takıma ne getireceği belli değil. Dolayısıyla Çek Cumhuriyeti karşılaşması berabere sonuçlanırsa bizim için başarı diye düşünüyorum.
Zaten hedefimiz de 4 puan olduğuna göre, evet, bizim
en kötü ihtimal. Evet, tabii 4 puan.
Ali Kunay, peki nasıl oynayacağımız konusunda bir fikrin var mı? Tamam, sana hakemi soracağım ama yani, yine de bir teknik şey sorayım sana.
Şöyle, bence bizim takım galibiyeti düşünerek çıkacak sahip. Ama bir şöyle geçmişten aldığımızda, gruplar başladığında herkesin, tüm kamuoyunun tahmini Hollanda 1 olur, biz kesin 2 oluruz. İşte Çeklerle İzlandalılar 3 için uğraşırlar derken tam tersine bir tablo çıktı ortaya. Evet. Yani o yüzden neyin ne olacağı konusunda da fazla ahkam kesmenin alemi yok. Tam tersi de olabiliyor. Şimdi Fatih Terim faktörü var bir defa. Fatih Terim'in bir şansı var milli takım ama, evet, nedense böyle son dakikalarda, son maçlarda hep
yani
dikkat edin.
Biz 6 ay önce bitti diyorduk. Şimdi
yeniden umutlandık. Yani, tabii.
O yüzden benim içimde bir inanç var ki milli takım bu iki maçtan 4 puan alacak diye bir his var. Neden dolayı? Bu Fatih Terim'deki şeytan tüyünden dolayı. Adam olmadık anda neler yapıyor? 2008'i alın.
Evet.
Yani ama 2008 başka bir süreç.
O çok olağanüstü bir şey.
O var ya, onu tanımlayamayız. 2002'den bile değerlidir bana sorarsan.
Öyle.
Yani 2002'de tabii, tane Avrupa takımıyla maç oynamadık. Küçümsemiyorum. Dünya üçüncüsü olduk da.
Tabii. 2008'e gidişi alın. Gidişimizi alın. Orada da bitti tabii, derken tabii, bir, evet, anda öyle oldu. Yani Fatih Terim hep böyle yapıyor. Şimdi burada da bitmişti, gitmiştik. Bir anda bir Hollanda galibiyetiyle hop zıpladık. Nereye geldik yani? Şu anda İşte 6 puan alır mıyız, o hesapları yapıyoruz. Ben milli takımın golü düşünerek başlayacağını düşünüyorum. Ama
kendi sahasına kapanıp çekilip de oyunu bir tartıp ne duruma bakalım tarzında değil. Hayır, biz işimizi yapalım,
biz golümüzü işimizi atalım. Evet, yani o zihniyetle gireceğini, tedirgin başlamayacağını düşünüyorum da.
Bugün gazeteler öyle yansıyor, evet.
İlerleyen dakikalarda maç nasıl gelişir, onu da şeye göre, skora ve oyun şekillerine göre göreceğiz.
Aslında şu anda santrforumuz yok gibi. Yani Umut var da, ama Umut'u oynatır, Umut'la başlar, ondan da çok emin değilim valla.
Yani şimdi Umut'la başlamak zorunda, başkasını bulamayacak.
Peki,
oraya
bugün gazetelere yansımıştı. Daha önce de ufak çaplı denedik. 4-6-0 şeklinde, yani forvetsiz ama orta sahada çok kalabalık olarak 6 oyuncuyla tutarak onlarla gol arama gibi bir taktik deneyebilir mi acaba?
Bence yanlış olur.
Öyle
çünkü
mi?
En iyi savunmanın hücum olduğu bir gerçek yani futbolda. Bu her zaman söyleniyor. Eğer hücum etmezseniz neticede o savunmadaki 4 kişiye binecek yük, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında onların dayanıklılığının azalması, güçlerinin tükenmesi sonucu hatalara neden olacak. Oksijenleri azaldığı zaman hata yapmaya başlayacaklar.
Yani bir olasılıkta iki olasılık görünüyor. Tabii TRT muhabiri arkadaşımızın katkılarıyla diyeyim, ben İbrahim Kırkayak'tan bahsediyorum. İki kadro olasılığı üzerine konuştuk bugün başka bir programda. Bir de 4-1-4-1 şeklinde bir tablo var ama o 4-1-4-1'lik tablonun içerisinde ileri uçtaki kişi mutlaka antrenmanlarda izledikleri için ifade etmişlerdir bunu. Biz buradan bilemeyiz tabii ki. Umut değil, Arda. Yani bu dördün önündeki kişi. Şimdi Arda meselesi bizim için önemli. Ona ayrı bir sayfa açmamız lazım tabii.
Şimdi Arda'nın şu özelliğinden yararlanabilir. Arda birebir de çok iyi adam geçen bir futbolcu. Onu inkar edemeyiz. Yani top kontrolü mükemmel olan, topu iyi saklayan, çalım atan ve de toplara iyi vuran bir futbolcu. Ama o 4-1-4 sisteminde o bir ön libero Çek Cumhuriyeti'nin...
Ozan.
Ozan olacak. Ozan tek başına hem sağının sağına hem sağının soluna hem karşıdan gelecek hücumlara tek başına nasıl şey yapacak, karşı koyacak? Yani tamam iki ön libero ile oynanıyor ama...
Önünde kalabalık bir orta alan
olması... Orta alan olacak ama orta alanı geçtiği zaman da Ozan'ın sağının her tarafına koşması gerekiyor. Yani ön libero dediğimiz aslında libero ifadesi de bence yanlış çünkü... O libero ne demek? Serbest adam demek. İşte serbest değil. Gelen bütün atakları kesmek zorunda olan, kestikten sonra da topu iyi kullanmak zorunda olan bir adam.
Peki,
neticede.
Arda zaten muhtemelen bu önde de oynasa, kanatta da yer verse rahatlıkla serbest dolaşacak bir adam.
Tabii,
yani
tabii,
o
tabii.
Ne isterse onu yapacak.
Tabii canım ya, müdahale etme şansı.
Arda'ya ne diyecek yani?
Tabii.
Sen,
tabii işte.
Ha, bu tarafı koru, kolla demeyecektir mutlaka. Değil mi? Arda'dan ne bekliyorsun? Ali Kunak nasıl bir oyun performansı sergileyebilir? Hiç maç yapmadı uzun zamandan beri.
Evet, maç eksikliği bir dezavantaj gibi görünse de Arda her zaman bir marka yani ne olursa olsun. Çeklerin de çekindikleri
bir isimlerden isim, biri. Isim,
yani bizim şu anda dünyadaki marka futbolcumuz Arda. Yani,
Türkiye'nin bir numaralı futbolcusu.
Şu anda Çekler mutlaka Arda'ya karşı bir özel tedbir alacaklardır. Ancak Çekler mutlaka bir mücadele sergileyecekler de böyle dişe diş, kora kor, ölümüne bir mücadelede ben koyacaklarını sanmıyorum diye düşünüyorum. Çünkü sakatlık riski var bu işin, ceza alma riski var. Onları düşünerek, futbolcuların 2016'ya sarkacak performanslarını düşünerek de çok fazla ikili mücadelelerde dişe diş korakor bir mücadele olacağını düşünmüyorum Çek takımı açısından. Bu da bizim teknik kapasitesi yüksek oyuncularımızın daha da performanslarını ortaya koyabilmeleri için bir şanstır diye bir fikrim var.
Çeklerle bizim 2008'de yaptığımız ve kazandığımız o efsane maç dışındaki bütün istatistikler Çek Cumhuriyeti ya da Çekoslovakya lehine. Yani biz böyle tırtıklamışlar da bir iki maç ama ağırlıklı olarak bizi duman etmişler.
Şimdi o 2008'deki maçta da kalecinin müthiş bir hatası var galiba. Dünyanın en iyi kalecisiydi
yanlış
hatırlamıyorsam.
Tabii.
Çek şimdi Arsenal'de oynayan kaleci müthiş bir hata yaptı da biz
ama
maçı
işte,
öyle getirdik.
Ama hatalar oyunu
var
yani
hatalar oyunu da. Ama yani her maçta da bu hata olacak anlamı taşımıyor. Bir de tabii futbolda düne bakmamak lazım. Yani dün bizi 8 kere yenmiş olabilirler ama biz de orada onları yenebiliriz. Şimdi Arda'nın ileri uçta oynaması biraz önce de söylediğim gibi topun iyi kullanması, rakibini geçmesi, teke tek yakaladığı zaman rakibinden sıyrılma avantajı var. Önemli olan topu ona getirebilmek.
Onun, i̇şte o yüzden baskılı oynamak isteyecek, istememiz gerekiyor bizim ki rakip sahada ya da rakip
çıkmadan,
ön tarafta daha çok tutabilelim topu ve atabilelim, gönderebilelim.
Yani kaleye en yakın yerde topu kazanıp tekrar hücum şansını elde edebilme imkanı yaratmak.
Şimdi tabii peşinden de biz yayında olmayacağımıza göre İzlanda maçında hesabını yapabiliriz tabii ki. Şimdi İzlanda'yla da oynayacağız peşinde ve İzlanda evet aslında son yılın en sürpriz takımlarından birisi.
Şimdi İzlanda'nın ilk yenilgimiz, İzlanda karşısında ilk yenilgimiz İzlanda'yı iyi tanımamamızdan kaynaklandı. Yani biz kağıt üzerinde baktık, İzlanda dedik, nüfusu 300-400 bin dedik, oradan çıkacak 11 kişi ne yapabilir diye düşündük, yanlışlığı orada yaptık. Demek ki İzlanda bunun bir altyapısını oluşturmuş, sistemini oluşturmuş, nasıl bir aşama yapacağını, nerelere nasıl gelebileceğini hesabını yapmış ve bunları da sahaya çok iyi yansıtmış ve bizi de yenmiş. İzlanda yanlış hatırlamıyorsam Hollanda'yı da yendi grup evet. içinde. Yani o zaman İzlanda'nın burada oynayacağı karşılaşmada da çok %100 favori olduğumuzu söyleyemiyorum ben.
Bizim favori olmadığımızı söylüyorsun.
Yani bir bakıma öyle söylüyorum.
Evet. Hani seyirci tamam Ali Kunak sen de konuş. Seyirci avantajı olabilir. Hani bizim açımızdan Konya'da vesaire evet. falan yine oynayacağız. O bir baskı yaratabilir mi? Onlar da gitmiş artık gitmeyi garantilemenin şeyiyle bir vites düşürebilir mi?
Olabilir.
Bunların hepsi olasılıklar.
Evet. Yarın eğer bir puan alırsak milli takımın İzlanda maçına hazırlanma motivasyonu çok daha yüksek olacak.
Çok farklı olacak tabii.
Evet. Bir de seyirci avantajından bahsettin. Sen de gittin Konya'yı görmüşsündür. Ben de geçen hafta başka bir nedenle Konya'daydım. Konya seyircisi İzlanda maçına acayip konsantre olmuş.
Evet ama bu yarınki maça bağlı. Ha.
Tabii yani.
Evet. Tabii.
Yarın eğer bir puan gelirse
alırsak o zaman iş değişir.
O zaman ben İzlanda maçı için tam favori o değiliz belki ama favoriye çok yakın. Yani galibiyet bize %80-85 oranında daha yakın
bunun
diye düşünüyorum.
Bunun şundan da diyebiliriz belki Tansu abi. Yani biz güçlü oldukları zaman pek çok ülkeyi de yendik yani. Burada.
Yendi yani o şüphesiz tabii yani.
Abi canım.
Kafadan kaybettik diye. Bir de eskiden belki bakma ihtimali daha yüksekti ama şimdi kafadan bakamayız herhalde. Bakmamamız
gerekiyor. Tabii şimdi evvela bir kere şartlar dünya standartlarına ya batı standartlarına yaklaştı. Evvelden toprak sahada oynayıp çim sahaya çıkıyorduk.
Evet.
Evvelden haftada iki antrenman yapıp maçlara çıkıyorduk. Şimdi bir antrenman bilim oldu. Artık bugün Chelsea nasıl bir antrenman yapıyorsa Türk takımları da aynı antrenmanı yapıyor.
Hemen hemen.
Sahalar çim olduysa bizim sahalarımız da çim. Dolayısıyla birçok şartlar eşitlenmeye başladı. Bizim en büyük eksikliğimiz bunların dışında dayanıklılığımız iyi değildi. Yani biz 60. dakikada filan oyundan düşüyorduk. Şimdi onu da telafi ettik. Bizim eksiğimiz, benim görüşüm, tekniğimiz iyi değil. Yani
ama futbolda halbuki eskiden bizim tekniğimiz çok ön planda tutulurdu. Yani tekniğimiz Türk futbolundan tekniği çok iyi
ama
diye konuşulurdu.
Ama şöyle kandırılıyordu bizim insanlarımız. Topu ayağında 30 defa zıplatırsa tekniği iyi oluyordu. Kafasında 75 kere zıplatırsa iyi. Ama teknik
ona cambaz deniyor.
Ha, futbolda teknik ne diye tarif ediliyor? İçinde bulunduğu şartlarda topu en iyi şekilde kullanmaktır. Yani baskı altındayken, çamurlu sahadayken, yağmurdayken, çimdeyken topu sahip olduğu zaman en doğru şekilde kullanmadır. Bizim burada eksikliğimiz var. Dikkat edin bizim pas yüzdelerimiz lig maçlarımızda bile o kadar düşük ki. Ne uzun paslarımızda %100 isabet var ne kısa paslarımızda. Biz en kolay yan pas yaparak işte topa %60 sahip oluyoruz ama
o şey komik canım.
Komik
yani.
Bir durum ama 1-0 2-0 yeniliyoruz. Yani topa sahip olmak, kaleciye pas vermek, sağ bekle stoperin paslaşması, stoperin alıp öbür stopere atması bu topa değil, daha belki. Çok sahip olmak ama sonuç olarak bir şey getirmiyor. Bitirici bir unsuru yok yani.
Yayın öncesi bir şey söylediniz. Eski antrenörünüz Bülent Ciz'den bahsettiniz. İşte, kendi sahanızda dikine oynayın, dikine oynayın. Yani hedef bir an önce
rakip sahaya gitmek tabii.
Yani,
tabii.
Topu öbür sahaya taşımak yani. Kendi sahanda top çevirdikten
tabii,
sonra
biz de şimdi ben lig maçlarında da bakıyorum. Sağ bek alıyor, stopere veriyor. Stoper öbür stopere veriyor. O sol beke veriyor. Sol bek tekrar stopere veriyor. Sonra o ön liberolardan biri geliyor alıyor topu. Atıyor 30 metre rakibe gidiyor. Ya attaca gidiyor. Yani bizim tekniğimiz iyi değil.
Bir de evet bunu ben en çok niyeyse Fenerbahçe maçlarında çok dikkatimi çekiyor benim bu. Dediğin gibi topu hani diyelim ki önde Akhisar maçında oldu bu birkaç defa. Önde yan pas. Kaleciye Volkan'a bir top. Volkan ayağıyla ileri at. Hop top Akhisar'da. Şimdi o zaman niye burada yan pas yapıyorsun değil tabii. mi? Ya da bu topu daha öndeki arkadaşa niye tabii. ayağa pas
yapıyorsun? Daha çabuk götürmüyorsun tabii.
Evet. Ya da isabetli pas.
Yani bizde yani biraz o kandırmacı oluyor. Sorumluluktan kaçma oluyor. Bir de topa daha çok sahip olma esprisi oluyor işte. Tık tık tık yan pas oynuyorlar. Bunu en çok Galatasaray'da Uğur Tütüneker yapardı. Yana atardı, koşardı. Evet. Aman ne güzel pas verdi olurdu. Topsuz oynuyor. O topsuz oyunda tamam tekrar top Uğur'a gelmiyordu ki Uğur pası verip kaçıyordu.
Kaçıyordu evet. Şimdi bu tabii ki milli maç arifesinde Hollanda teknik direktörünün Çek Cumhuriyeti takım teknik direktörüne yolladığı aman aman ne güzel de gidiyorsunuz Avrupa'ya mesajı, o da cansız.
Çok anlamlı tabii. Yani orada yani, bir mesaj var yani.
Tabii canım yani orada, bu şey densizlik aslında.
Tabii densizlik de tabii de orada da bir mesaj veriyor. Yani çıkın ciddi bir şekilde oynayın.
Oynayın diyor.
Dalga geçmeyin diyor yani.
Evet, o yüzden belki İzlanda maçında İzlanda'nın vites küçültmesi biraz daha olasılık gibi görünse bile şimdi Çek Cumhuriyeti de hocasının da kafası karışmıştır. Yani biz nasıl oynayacağız arkadaş? Senin dediğin gibi Ali Kunak, hani çok da kasmayalım canım. İşte sakatlanırız makatlanırız mı diyecek, yoksa Tansu abinin dediği gibi hadi bu...
Belki antrenör bunu demeyecek ama topçuların ruhunda bu olmaz mı abi?
Yani futbolcu çıkıyor. Biraz tabii şey olabilir yani, bu konuda rahat olabilir. Yani tabii riskten kaçabilir. İkili mücadelede biraz daha yumuşak olabilir. Bu futbolcunun yapısında ruhunda olabilir tabii. Yani bunda niye oynuyoruz filan şeyi de olabilir tabii. Bu biz kendi futbolcumuz için böyle düşünüyoruz da onlar öyle mi düşünür onu bilemiyoruz.
Statları çok güzel. Eski büyük, daha büyük bir stattı.
Evet.
Küçültmüşler ve butik bir stat haline getirmişler. Başakşehir'in statına benziyor biraz. Zemin çok güzel. Tabii hava şartları futbol için iyidir mutlaka, evet. Ama serin olacağı açık. Bunlar da hepsi veri. Tabii. Fakat Fatih Hoca bugün basın toplantısında, ben gelmeden onun sözlerini de biraz karıştırdım. Hollandalı gazetecinin sorusuna biraz önce bizim bahsettiğimiz konudan yola çıkarak eleştiri getirmiş tabii. Onun kafasını bozmuş belli yani.
Tabii canım. Gayet tabii.
Evet, ama en azından 2008'deki gibi sakatı çok olan bir takım değiliz. Daha alternatifli kadromuz var. Tercihlerini bilemiyoruz Fatih Hoca'nın. Kimleri tam olarak tercih edecek? Bir 11 sayıp saymadığını bilmiyorum. Genellikle soruluyor ve o söylüyor ama bu maç çok ciddi. Şimdi ona 11 sayamaz.
Şimdi aslında şöyle ligimize baktığımız zaman sağ bek Şener. Alternatifi kim?
Gökhan.
Sakat. Evet. Sol bek Caner. Alternatifi kim? Hasan Ali Kaldırım. Bir başka sol bek söyleyeyim bana.
Yok.
Yani Hakan Balta stoper düşünüyoruz. Şimdi orta sahaya bakalım. Mehmet Topal oynayacak. Selçuk oynayacak. Alternatifleri kim?
Yani orta sahada alternatifimiz fena değil aslında. Yani isimlendirirsek sayabiliriz ama şimdi formlarıyla da alakalı bir şey yani.
Evet. Tabii bir de o var yani.
Yoksa yani isim sayarız çok. Ne olacak yani? İsimde bir iş değil. Hatta kanatlarda aslında ofansif anlamda hiç fena sayılmayacak bir kadromuz olduğunda söyleyebiliriz.
Var ama işte alternatifsiz yani. Sonuç olarak aynı noktaya geleceğiz. Ben yine bunu özellikle söylüyorum. Bu yabancı futbolcu sayısı arttıkça alternatifler teknik direktör için azalacaktır diye düşünüyorum.
Evet.
Ben bir avantajımızın da hakem olduğunu düşünüyorum.
Şimdi ona geldik. Buyurun bakalım. Evet.
İngiliz Martin Atkinson'u atadı. İngiltere'nin bir numarası. Howard Webb'den sonra iki numaraydı. Howard Webb bırakınca bir numara bu oldu. Geçmişte bizim Türkiye'de Türk takımlarının maçlarını yönetti. Trabzon'un, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ve orada hiçbir şey yok. Sıkıntılı bir pozisyonumuz olmadı çok şükür bu hakemde. Yönettiği maçlara baktığımızda da 91-90 üzerinde uluslararası maçı var bugüne kadar. Ve mesela kırmızı kart sayısına baktığımızda o az kırmızı kart gösteren bir hakem karakteristik olarak. Ama ev sahibi takıma sayıya baktığımızda 7-6. Yani bir üstünlük yok ev sahibi takım, misafir takım açısından. Öyle bir bakışı yok yani. Bir de İngiliz yani bu adamlar.
Evet. İşe bakarlar yani.
Yani işe bakarlar. Tabii. Ama bizim handikapımız bizim topçularımızın kendi kendilerini atmaları, hakemi aldatmaya yönelik hareket yapmaları.
Ben şimdi,
onlara prim tanımayan da bir hakem bak. Yani.
Şimdi sana bununla ilgili bir pas atayım. Şimdi Ersan oynarsa, hatta Serdar oynarsa, onlar işte en son Fenerbahçe maçına da atıfta bulunmuş olayım böylece. Onların sanki Türkiye Ligi'ndeymiş gibi hareket yapıp ama birdenbire cart diye kartla karşılaşma olasılığı az mı sence?
Bence Fatih Hoca bu defa
uyarır mı?
Uyaracak onları. Ben hatta bugünkü basın toplantısında Fatih Hoca'nın hakemden de bir iki cümle bahsetmesini bekliyordum. Çünkü Fatih Hoca ve ekibi bu müsabaka için hakem konusunda da hazırlık yaptılar. Bizim açalım. Yani açalım. Nasıl mesela Cüneyt'le bir diyalogları oldu. Bunun haricinde Atkinson'ın diğer yönetmiş olduğu maçlarla ilgili istatistikleri ele aldılar. Hatta pozisyonlara baktılar. Yani derin bir detaylı hakem konusunda bir şey yaptı. Fatih Hoca hakemi iyi tanıdı.
Evet.
Zaten tanınmış bir hakem tanıyordur da. Ama bu konuda tedbirleri oyuncular açısından da tedbir alacağını düşünüyorum. Yani oyuncuları uyaracağını düşünüyorum.
Biraz ben. Bizim futbolcularımız dikkat et. Hem kulüp maçlarında hem de milli maçlarda yabancı hakemlerle bizim hakemlerimizle uğraştıkları kadar uğraşmıyorlar. Uğraşamıyorlar.
Abi uğraşma yapıyor da ama yine de atıyor kendini.
Ya o atma olayı vardı yani, ama onun dışında zaten itiraz etme, gidip kafa atma, İtiş kakış gibi bir takım evet, görüntüler arada, olmuyor.
Bizim programımız zaman zaman böyle değişik konularda, hakem konuları ya da başka konularda özel haberleri bol olan bir program haline yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu da değişik bir boyuttu, evet. Fatih Terim'in yaptığı hazırlık anlamında.
Tabii, tabii.
Ya, tabii bir teknik direktör sadece futbolcularıyla değil hakemle de, hatta özel maçlarda bile seçilecek hakemler bir dahaki maçta nasıl bir hakemin geleceğini planlayarak seçilmesi gereken tabii hakemlerdir diye düşünüyorum.
Tabii. Hakeme çalışma konusunda en başarılı ülkeler Romanya ve Bulgaristan'da herhalde mutlaka, değil mi? Onlar eskiden çok iyi. Şimdi değiller mi?
Yani şu anda öyle bir çalışma yaptıklarını düşünmüyorum.
Öyle mi?
Yani futbollarının düzeyleri ortada yani. Evet. Yani
Romanya yalnız şu anda grup da çıkmayı neredeyse garantilemiş durumda. Roman milli takımının futbolu hiç de fena değil şu aşamada. Takım kulüpler düzeyinde düşük olabilir de.
Bir de şöyle düşün. Şimdiye kadar bu Euro'lara 16 takım falan katılıyor. Bu sene 24'e çıkardılar. Yani şimdi eskiden 16'ya girmek büyük bir başarıydı. Şimdi 24'e girmek başarılı oldu. Başarı oldu. Yani bir de şey düştü, seviye aşağı evet düştü biraz.
Çok düştü tabii. Aslında düştü. Ama Romanya'nın, hatta Polonya'da öyle, bazı ülkelerin, İzlanda'da dahil bunun içerisinde, futbollarında gözle görülür bir şey var. Şimdi yalnız bir bomba var. Bu milli, bizim milli takımla ilgili bir şey değil. Şimdi Almanların hani o ünlü otomobil markasıyla ilgili sorun çıktı.
Evet, CEO istifa etti.
CEO'nun istifa etmesini boş ver. Bütün arabalar neredeyse geri çağırıyorlar. Ve büyük bir tazminat ödeme durumuyla karşı evet karşıyalar. Bunun açılımı ne? Bir evet adım daha ötesi. Bu marka Almanya'daki Bundesliga'yı, daha doğrusu takımların evet önemli bir kısmını destekleyen olur ve sponsorluğunu yapan, şimdi ve yatırım yapmalarına da imkan veren bir kurum.
Evet.
Şimdi Alman futbolunda bir düşüş olabilir mi?
Tabii ya, şimdi maddi kaynak gidince illaki bir geri gitme olacak yani. Bu çok doğal bir şey. Ama bunun yansıması ne kadar sürede alır? Bunda şimdi bu bir söylenti şu anda. Çok da öyle bir şey değil.
Ama yani bu gidişat öyle yani. Bu öyle oyuncak değil bu. Bu çok ciddi bir durum. Yani bir anda adamlar bilmem kaç milyar euro tazminat ödemek durumunda kalırlarsa şey mi düşünecek ya? Kalacaklar ama yani bu çok açık. Şey mi diyecek yani, Bayer Leverkusen kusura bakma ben sana işte artık bu kadar veremeyeceğim, şu kadar
feda diyecek. Dönemi başlayacak yani.
Diyecek ki size güle güle arkadaşlar, evet, ben önce bir kendimi düzelteyim.
Evet. Ben Romanya ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Romanya'da yalnız yabancı futbolcu sayısı çok değil diye düşünüyorum ben. Yani Romanya kendi futbolcularıyla, kendi ligindeki futbolcularıyla işi götürüyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanılıyor olabilir.
Yabancı futbolcu sayısıyla ilgili bir fikrim yok. Ama bütün Avrupa ülkeleri yabancı sayılarını şey yapıyor. Yani ne derler, kısıtlama da var ama serbest de var. Serbestlik de var. Ben Tansu abi, bu konuda tabii senin gibi bakmıyorum. Şöyle düşünüyorum. Ben serbest bırakılmasından yana hep tavır koyuyorum. Çünkü iyi olan kazansın diyorum. Yani herkes evet iyi olmak durumunda böyle bir ortamda. Şimdi bazı oyuncularımız da mesela çıkabiliyorlar. Okay'ın milli takıma seçilmesi bence çok önemli.
Çok önemli tabii.
Yani, ama Okay'ı oynatıyor işte yani Şota. Yani Şota yabancı tercihi kullanmıyor da Okay evet üzerinde. Hatta Mehmet Ekici'yi kesti yani Okay. Önemli bir şey bu. Bu bir rekabet oluşturur da bizimkileri tembelliğe itme yerine hayır ben onun yerine formayı kapacağım derse bir avantaj da olabilir. Volkan Şen mesela benim çok eleştirdiğim bir oyuncu. Evet. Özellikle Trabzon macerasından sonra. Ama şimdi burada Pereira'ya sen eğer böyle oynarsan forma senindir dedirtecek bir performans içerisinde. Bu iyi bir şey tabii
evet,
ki.
Çok
bu
güzel.
Fatih Hoca'nın da dikkatini çeken evet. bir şey ki o 4-1-4-1 olasılığı evet. içerisinde saydığım kadroda var Volkan.
Evet.
Antrenmanlarda denemiş belli ki. Ya da biz öyle beklenti içinde olalım diye.
İşte, 4-1-4-1 biraz savunmada bana zaaf yaratır gibi geliyor bilmiyorum.
Evet yani.
Yani o, ya, o bire çok yük biner.
Tansu abi aslında şöyle oluyor. Yani Alkunak sen de biliyorsun. 4-1-4-1 tahtaya yazıyor. Ondan sonra sağda.
Futbolcu bildiğini yapıyor.
Tabii. Canım.
Değişmeyen tek şey defans anlamından. Defans yerinden kımıldayamıyor. Evet. Mecburen.
Bir ama oyun başlarken, ikinci yarı başlarken o diziyi görüyoruz. Ondan sonra zaten.
Yani, hani Caner solda oynuyor. İyi de yani nerede solda oynuyor? Yerin dönüyor mu? Dönmüyor. Gidiyor, kalıyor orada yani.
Evet.
Hani o yüzden zaten kesti onu hocası evet. ama Beşiktaş başında da başka bir şey uyguladı. Şimdi kalan fazla bir süremiz kalmadı ama şu Galatasaray'ın UEFA'yla olan parasal sorununda bir konuşmamızda fayda var diye düşünüyorum.
Şimdi bu parasal sorunun sorun olacağı yıllardır belli değil mi? UEFA kriterleri ortaya çıktığından beri yani odacısından teknik direktörüne kadar herkesin parasının futbolcularının zamanında ödenmesi, borçlu olmaması bir UEFA kriteri olarak bu tabii çok bu basit biri. İfadelerle bunu söyledim ben. Bunları yerine getirmiyorsan UEFA'da bir yerde ulan sen bizi adam yerine koymuyorsun anlamında bir yaklaşımla sen Avrupa'ya da çıkamayacaksın diyebilir.
Evet UEFA şimdi tabii ben biraz bilgilendirme notu vereyim bizi dinleyenlere. UEFA artı eksi de limiti var. O limitin aşılmamasını evet. istiyor.
Yani gelir ve gider dengesi.
Gider artı eksiden kastım evet. o gelir ve gider. Şimdi Galatasaray'ın borcu açığı 90 milyon euro. Bunu bir sene içerisinde UEFA'nın uyarısından sonra 70'e düşürmüş vaziyette. Ama UEFA diyor ki 40 en fazla 40'a izin veririz diyor. Şimdi 30'a izin veririz diyor. 70 ile 30 arasında 40 milyon euroluk bir fark var. Şimdi Bruma'yla Telis'in kiralık onlar evet. satışından yaklaşık 16-17 milyon euroluk bir gelir elde edebileceğini UEFA söylüyor Galatasaray'a. Satarsan bu olur. Ama 40'tan de ki taş çatlasın 20 geriye yine
20
kalıyor. Dolayısıyla sen bu açıyı kapatamazsan önümüzdeki sezon Avrupa'ya gidemezsin dedi. Galatasaray böyle bir yaptırımla karşı karşıya. Şu anda çok ciddi biçimde. Çünkü evet. yöneticisi açıkladı bunu.
Tabii.
Yani biz önümüzdeki sezon Avrupa'ya gitmeyebiliriz diye. Peki benim sorum şu. Kulüp başkanı Dursun Özbek gitti antrenmana Hamza Hamzoğlu'nun yanına. Dedi ki devre arasında hangi futbolcuları istiyorsun söyle alalım dedi. Şimdi nasıl bir açıklama yapma ya da yorum yapmak lazım buna?
O zaman Dursun Özbek diyor ki biz Türkiye'de şampiyon olalım ama Avrupa'ya gitmeyelim.
İzin vermiyor ki UEFA. Transfer yasağı da gelecek.
Ha, transfer yasağı geldi mi zaten bitti iş. Ama Dursun Özbek'in başka hesabı var o 40 milyonu bir şekilde ödeyecek de.
Nasıl tekrar... ödeyecek? Ha, bir olası. Çünkü bu açık sadece futbol geliriyle kapanabilecek bir açık.
Tabii.
Hani Tansu Polatkan anın cebi tutulmaz dedi. Alın kardeşler size 40 milyon euro. Şeklinde olmuyor.
Onu kabul etmiyor. Dekontu istiyor adam tabii.
Ya da sana bir sponsor gelmesi lazım bir. Evet. Diyecek ki X bir sponsor. Tamam ben sana 100 milyon euro veriyorum. Sponsorunun ben bundan sonra formana benim adımı yazacaksın. Diyecek ya da geriye bir olasılık daha kalıyor. Mustera ile Snyder'i satacak.
Satacak. Snyder'i zaten satmayacağını belli etti. Bir de bir...
Garanti değil ama. Gerçi kapata bildirdiler. Anlaşma evet,
yani bir de o Snyder'e de çok yüksek bir paralar evet. bağladılar yani ayrıca.
Tabii iki oyuncu da çok önemli oyuncu.
Tabii.
Ve Galatasaray'ın gücünden ciddi biçimde kayıp olur tabii.
Peki sen ne diyorsun buna?
Ben Galatasaray şu anda açmazda ve çıkmazda açmazda yani. Çok net.
Yani bu sadece Galatasaray değil. Yarın Beşiktaş Fenerbahçe de aynı sorunları
yaşayacak. Beşiktaş için de geçerli bu.
Tabii hepsi
Beşiktaş'a için. Bu şekilde bir dayatma şu anda yok.
Yok.
Beşiktaş biraz süre aldı. Ama Beşiktaş'ın umudu var. Diyor ki stadımı da bitireceğim. Ve ben şu anda sponsor gelirlerimde, borçlarımda sıfırladığım sponsor gelirlerim arttı. Benim durumum iyi diye idare ediyor. İdare edemeyen şu anda Galatasaray.
Evet.
Trabzon'da patlayacak aslında. Yani Trabzon'da onlar yani, çok kızıyorlar bu şekilde paralarını konuşulmasına ama patlamak üzere. Ama
bugünlerinin de hesabını yapmaları lazımdı zaten. Bunların şey olacağı belliydi yani.
Tansu abi şöyle bir şey diyeyim ben. Diyelim ki UEFA dedi ki tamam ya size bir sezon daha izin vereceğim dedi. Yarın transfere kalkışır.
Hemen tabii transfer. Yine tabii, o borç tabii. İkiye katlar tabii.
Anında.
Tabii.
Yani evet yavaş yavaş programımızı bitiriyoruz artık. Hem Fenerbahçe'yi konuştuk hem Galatasaray'ı konuştuk hem de milli takımı konuştuk. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar devam edeceğiz.
Hafta milli takım
milli takımın başarılarını konuşmayı umut ederek bir araya geliriz inşallah.
Tansu abi, Tansu Polatkan teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim bir programın sonuna daha geldik. Program yapımcımız Ali Suat Günek, teknisyenimiz, teknik yönetmen Baykal Alavant ve ben Lütfü Özer. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özer. We'll be right back.